Ayrım 16.
Recep konuşuyordu. Telgrafhaneden haberin sağlamını alırız. Yok canım, değer mi? Sevinilecek bir şey olsa neyse. Recep biraz düşündü. Öyle ya. Deh demiş dünyayı, çüş deyip biz mi durduracağız abi? İtin leşini kime sürütürler? Gebertene sürütürler. Bir günlük beylik beyliktir. Çekelim kafaları, bakalım keyfimize. Sesini alçalttı. Hadi söyleyelim. Aslında apansız gösterip yüreğini hoplatacaktım ya, baktım uyumaktasın aklıma geldi. Şunun koynuna bir ev pilici sokalım da mübarek Ayasofya'nın avlusunda sevaba girelim boylu boyunca dedim. Ne gitmesi? Yok, ağız istemem. Sütte leke var, karının madeninde leke yok. Bıngıl bıngıl ki tuzsuz tereyağı. Cemil Neriman'ı hatırlayarak ürktü, gülmeye çalıştı. Tam sırasını buldum Molla Recep. Dünyayı ateş sarmış. Sarmayla? Yoksa biz tulumbacı reisi miyiz? Yoksa tabusu bizde mi bu kahpe avratlı dünyanın? Boş ver. Koluna girip çadırlara doğru götürdü. Boş ver dedim. Bu geceyi kurtaralım, yarına Allah büyük. Çadırın kapısında durup üst üste iki ıslık öttürdü. Çingenoğlu koşarak geldi. Neredesin be? Yak şu feneri. Dur istemez. Geldi mi çömlek fırından? Geldi teğmenim. Binlik? Tamam. Ufak tefek? Tamam. Ne dedi çocukçu? Tamam. Yaşadık. Ellerini birbirine sürterek sevindi. Çeribaşı ne demiş? Bir gecelik beylik beylik demiş. Hadi yürü Cemil abi. Kemeri perkit. Meydan savaşı vereceğiz hanım göbeği yaylasında. Hadi sen tıraşın ol karşı berberde, ben noksanımız var mı bakayım. Ayasofya'nın kayyumlarından çocukça Abdi, caminin arkasında iki odalı meşrutelerden birinde oturuyordu. Dimdik, daracık bir taş merdivenden küçücük bir sofaya çıktılar. Kemerli bir kapıdan eğilerek girdiler. Sağda ufacık bir ocak vardı. Mazgala benzeyen demirli iki pencere Topkapı Sarayı'nın gülhaneyi çeviren duvarına bakıyordu. Kayyum burasını birkaç kilimle gerçekten şirin döşemişti. Titiz bir kadın gibi tertemiz tuttuğu belliydi. Cemil duvardaki çerçeveli yazıları gözden geçirdi. Gari ki bahri isyanım, dahilek ya Resulallah. Bu da geçer yahu. Ah minel aşk. Genç hüsün sevmekte ben piranı tayip eylemem, hüsnü olur kim seyrederken ihtiyar elden gider. Aklında mı doğduğun zamanlar, sen ağlar idin gülerdi alem. Bir öyle ömür geçir ki olsun, mevtin sana hande halka matem. Cemil bunları okurken çocukçu kayyum, eserleriyle övünen bir zanaatkar gibi boynu biraz bükük, elleri göbeğinde utangaç sırıtıyordu. Kafasına kara bir takke geçirmiş, yakasız bir mintan giymişti. Mesli ayaklarının burunlarını birbirine yapıştırdığı için bacakları büsbütün çarpık görünüyordu. Cemil bu temiz odada birdenbire kendisini şaşırtan garip bir güven duydu. Böyle bir odası olaydı, Neriman'la ölene kadar kaygısız yaşasaydı. Ne Enver oğlan, ne Selime teyze, ne Von Kres Paşa'nın dürbünü, ne de mavzer tabancası. Hiç kimse ardına düşmüş olmasın. Ne ekmek parası derdi, ne düşmanın memleketi basması. Buyur yüzbaşım, bırak şu boş lafları. Aman Recep Efendi oğlum, aman günah. Cemil çocukçu kayyumun ağlamaklı sesiyle dalgınlıktan kurtulup Recep'e gülümsedi. Recep kayyuma takılıyordu. Günahmış, bunlar duaysa önlerinde oğlancılık etmek günah. Tövbe, yok öyle şey, vallahi billah yok. Günahımı almaktasın Recep Efendi oğlum. Bizimkisi cemal aşıklığı. Bizim yüreğimizde kötülük yok. Ben var mı dedim pezevenk. Başkasını bilmem, bana yaptığın iyiliğin sevabıyla cennetliksin. Burada da söylerim, öte dünyada da. Recep Çingenoğlu'nun kurduğu sofrayı teftiş etti. Yiyecekleri içecekleri gözden geçirdi. Cigara yedeğine baktı. Her şeyi kendi ölçüsüne göre yeterli görünce bir lirayı avucunda iyice buruşturup Çingenoğlu'nun suratına çarptı. Kap yıkıl Karadeyyus. Günlük emrimi dinlemeden nereye? Nöbetçilere göz kulak olsun çavuş. Deftere yazılmıştır. Bu gece çift nöbetçi. Bu geceyi başka gecelere benzetmeyin. Gavurlar gelir, kubbeye çıkar, ayı söker, yerine hacı mıhlar. Minareye çanağı sar, gümbür gümbür dövmeye başlar. Sizi kurşuna dizerim. Kayyum gerçekten bunlar olabilirmiş gibi gözlerini korkuyla açıp yakasını çekiştiriyordu. Allah göstermesin, ölelim daha iyi, hep ölelim. Ölmek eline geçecek de öyle mi Teres? 2,5'luk bir banknotu da onun suratına çarptı. Tabanı yanmış maymun gibi ayağının birini indirip birini kaldırma. Kap gel karıyı, daha duruyor. Biz bu gece buralıyız, gözüme görüneyim deme. Sabaha karşı ben de Şengül'deyim. Seni kötü durumda basarsam muayeneye yollarım. Aman Recep Efendi oğlum, tövbe. Bu sefer vesikayı cebinde bil, kurtuluş yoktur. Kayyum suratını ağlar gibi buruşturup boynunu bükerek çıktı. Recep Ödemiş Cemil'e göz kırptı. Bir adam oğlancı oldu mu, körpeliğinde azdan çoktan bir iş gelmiştir başına. Nereden getirecek kadını? Uzak değil. Caminin vakıf evleri var ya caddede, oradan. Herkese çıkan karılardan sanma. Haftada bir iki. Kocası yedek subaymış. Çanakkale'de ölmüş. Bir oğlu var 11'inde 12'sinde. Arada sırada karavandan öte biri yolluyoruz. Adı Hüsniye. Okuması yazması tamam. Sesi eh. Tütünde çalışıyor. Kendisine sorarsan geçim zorluğundan yapıyorum diyor ama boş ver. Anadan oynak. Kocasının zamanında da otlamış azıcık. Bizim çocukçunun dediği doğruysa rahmetli bir kez nikah tazelemek zorunda bile kalmış çocuğunu düşünüp. İçini çekti. Ben neden evlenmiyorum yüzbaşım? Başıma gelecekten korkuyorum. Böylesi bizden ırak komşu başına. Aşağıya kulak verdi. Geldi sandım değilmiş. Nazife ile geçen sefer kavga etmeseydiler işimiz işti. Nazife, arkadaşı. Neden kavga ettiler? Beni kıskandı Nazife'den. Kıskandı dedimse kendisi getirdi oysa Nazife'yi. Benim tanıdığım değil, bildiğim değil Nazife. İstemez demesem canım yanmaz. Üç başlısı tatlı olur dene de bak dedi. Ben safımdır kandım. Kızdı durduğu yerde. Evet oynak karının nerede katırlaşacağı belli olmuyor yüzbaşım. Hastalık çok diyorlar. Hastalık mı? Evet gırla. Korkmuyor musun? Osmanlı korku bilir mi? Gerçekten kasıldı. Biz artık yüz göz olduk. Bizde bu hastalıklar nezleden önemsiz. Kapı açılıp kapandı, ayak sesleri duyuldu. Cemil böyle işlerin ustası değildi. Tanıdığı bir tek erkek yerine birini tanımadığı iki erkekle karşılaşınca kim bilir ne kadar utanacak diye düşündü. Sıkıntıyla bekledi. Hoş geldiniz beyler. Aa, ben Kerim Bey sanmıştım, affedersiniz. Cemil ayağa kalkmıştı. Recep kadını tepeden tırnağa süzdü, beğendi. Övünür gibi Cemil'e döndü. Otur yahu, yabancı değil Hüsniye Hanım. Kadına göz kırptı. Kerim yüzbaşıdan 10 kat zorludur bu benim Cemil abim, 10 kat ona göre. Hüsniye yeldirmesini sedire koyup başörtüsünü yanına atıp elini uzattı. Yüzüne birden ışık vurmuştu. Cemil bu yüzü bir yerden tanıyormuş duygusuna kapıldı. Oturun yüzbaşı bey. Recep'in yanağını makasladı. Ona göre ne demek şekerim? Gözlerini süzerek başını iki yana salladı. Ne demek ha? Ballandırma canım çekiverir. Artık bilmem. Çakır gözleri süzmeli değil, küçük baskına dayanmalı. Adam sende. Ne diyordu Kerim Bey? Doğuran kısrak utansın. Benden bir kez demesi Hüsniye Hanım. Hüsniye'nin sırtındaki kara ipekten daracık rob, belinin inceliğini, kalçalarının dolgunluğunu, göğüslerinin diriliğini iyice meydana çıkarıyordu. Serbestliği Cemil'in utangaçlığını çabuk dağıtmış, bu rahatlık biraz da en küçük alışveriş ihtimalinin imkansızlığından gelmişti. Hüsniye kadehleri doldururken aralıksız kımıldıyor, bu kımıldayış ipek elbisesinin meydana vurduğu diri kabarıklıklarda kara kara ışıldıyordu. ''Bu ne güzellik yavrum bu gece sen?'' Ne olmuş? Can alırsın can. Senin gibi karı, Nazife gibi sümüklüyü kıskanır mı gülüm? Kim kıskanmış? Affetmişsin onu sen. Kıskanmadım, terbiyesizliğine kızdım. Karalama şimdi, terbiyesizliğini görmedim ben. Nereden göreceksin sana yapmadı ki? Anlamadım. Ablacıymış karı. Dedilerdi de inanmadımdı. İçini çekti. Seferberliğin gözü kör olsun. Erkeksiz kaldı karılar, çoğu sapıttı. Yeşillendi bana düpedüz. şunu uyutalım da beraber yatalım dedi. Bak sen, peki bize çıtlatmak yok mu? Vay başıma, yahu karı bizi boynuzlatacak da az kalsın desene. İçini çekti. Dünya çok bozuldu Cemil abi, taş yağmadığına şükür. Hüsniye boşalan kadehleri doldurdu. Açık saçık konuştuğu halde cıvık değildi. Dış görünüşünde hiçbir benzerlik yokken bir ara Neriman'ı andırır gibi geldi Cemil'e. Belki de Hüsniye'nin bir türlü çıkaramadığı birisine benzemesi bu duyguyu veriyordu. Nasıl Tayyar? İyi. Cemil benzerliği bulmak için kendisini zorlarken Recep'in sorduğu soruyla irkildi, boş bulundu. Kim Tayyar? Hüsniye'nin oğlu, okula gidiyor değil mi? Kadın Tayyar'ın okula severek gittiğini, çok da iyi okuduğunu anlatmaya başlamıştı. Cemil kadını dinlerken parkta yırtıklığıyla övünmeye çalışan Tayyar gözünün önüne geldi. Hüsniye'nin kime benzediğini anlayarak somurttu. Kadın anlatıyordu. Çok akıllıymış oğlu. Ödü kopuyormuş bir şey sezecek diye. Bereket gerçekten depoda gece işine kaldığı da oluyormuş. Bir keresinde alıp gitmiş ki gözüyle görsün de aksilik çıkarsa kandırması kolay olsun. Recep çocuk lafından sıkılmıştı. Bunu saklamadı da. Boş ver çocuğum ocağı Sultan. Keyfimize bakalım. Türkü söyle kız hadi. Hüsniye biraz direndi. Boğaz ağrıyormuş. Abdi Efendi tembihlemiş sıkı sıkı, şüpheleniyormuş komşular. Boş ver gülüm, komşuları bana kırdıracaksınız bu gidişle siz. Geçen de yemin etmedin mi orospu? Yakarım bu mahalleyi gazlayıp demedin mi? Ayol, mahalleyi yakarsan bizim evi de yakarsın. Deli bu, zır deli vallahi. Türkü gelsin. Recep kadehi dikti, peynir aldı. Türkü gelmedi mi ben başlarım Sarı Zeybek'ten keyfine. Sabaha kadar susturamazsınız. Hüsniye Hanım Recep'in yanağını okşadı. Söyleyebilsem söylemez miyim? Peki peki. Tayyar'ın babası da içti mi tuttururdu böyle. Cemil'e döndü. Uççalardı rahmetli. Çanakkale'de şehit düştü. Ağladım, saçımı başımı yoldum. Arada bir hafakanlar basıyor o gün bugündür. Boş ver, boş ver Hüsniye Sultan. Ölenle ölünmez. Biz ölmedik de halt ettik. Ne demiş Köroğlu'nun babası? Biz kör olduksa dünyanın da bakılacak suratı kalmadı ya demiş. Boş ver. Gelsin telgrafın tellerine kuşlar mı konar türküsü. Koyuver gelsin. Hüsniye bir kadeh içti. Saçlarını arkaya attı. Sofra örtüsünün ucunu bükerek yavaştan başladı. Sesi biraz pürüzlüydü ama dolgundu. Güzelleşen yüzüne dünyadaki kötülüklerden habersiz bir çocuk saflığı gelmişti. Şimdi oğlu Tayyar'a daha çok benziyor, bu benzerlik Cemil'in yüreğini sıkıştırıyordu. Savaşlar insanların üstünden silindir gibi geçmiş. Evleri ezmiş, karı koca, ana oğul bağlarını çekip koparmış. Tüh Allah kahretsin. Hüsniye bir yandan içiyor, bir yandan içirip türküleri, şarkıları ard arda söylüyordu. Bir ara çok neşelenmişti. Sarhoşluğu arttıkça büsbütün coşacağına yavaş yavaş durgunlaştı. Bir ara daldı. Elini kaldırıp bir şarkı mırıldanan Recep'i susturdu. Rahmetli'nin en sevdiği şarkıyı söyleyeyim size. Cemil şarkıyı ilk defa duyuyordu. Bozmadım ettiğim büyük yemini, kalbimin içine çizdim resmini. Dudağın anıyor hala ismini, ben seni bir türlü unutamadım. Uç çalan kocanın nasıl bir adam olabileceğini bulmaya çalıştı. Tayyar'a benzermiştir herhalde. Eğer hanım kaçıntı yapmadıysa. Birden Hüsniye'nin ağladığını görerek aklından geçirdiği kötü düşünceden utandı. Kadın bir yandan türkü çağırıyor, bir yandan rahatça ağlıyordu. Türkü bitince yüzüne bakan Cemil'e gülümsedi. Bu umutsuz gülümsemede özür dilemeye benzer bir şey vardı. Hani ağlamak yoktu pazarlığımızda Hüsniye Sultan? Sil gözünün yaşını bakalım. Hay Allah kahretsin. Ben de ağlamışım yüzbaşım. Doldur şunları Hüsniye Hanım. Doldur şunları. Ver şurada. Abdi dümbüğünün tefini. Yahu Karadeniz'de gemilerimiz mi battı? Dünya yıkıldı da altında mı kaldık? Ver tefi. Çık ortaya. Delirdin mi sen? Basılırız inan olsun. Köşedeki eve polis taşınmış. Sertmiş ki barutmuş. Ulan polis bize ne karışır kahpe. Ulan biz kimiz? Cemil abi ne demek? Resmen cehennem topçu. Yakar İstanbul'u şart olsun. Hem kalkacaksın hem de soyunup oynayacaksın. Bozuşuruz ki bak neler olur. Hüsniye gönülsüz gönülsüz esnedi, kadehleri doldurdu. Geç oldu Recep, hadi iç de yatalım, yorgunum çok. Oynamadan olmaz, yemin ettim de yaptıramadım mı benim başım ağrır. Sıçra hadi, döktür de Cemil abim oyun görsün. Canım istese nazlanır mıyım? Peltek peltek yalvarıyordu. Sıkıldım diye soyunmaz mıyım, kimse üstelemeden. Canım istemiyor şimdi. Parmağıyla Cemil'i gösterdi. Bundan utanıyorum. Recep elbisesini yırtmaya kalkınca Hüsniye birden şirretleşti. Cemil kendisini toplayıp orduda iyi bilinen "Nedir o?" sorusunu sormasaydı iş belki iyiden iyiye tatsızlaşacaktı. Molla Recep hemen toplanıp dışarı çıkmıştı. Hüsniye şımarık değmeni bu kadar kolaylıkla nasıl yola getirebildiğini anlamaya çalışarak Cemil'i bir zaman süzdü. Sonra birden boynuna sarılıp ağzından öptü. Recep seslenince, "Oo cehennem bu kadar ballıysa yaşadık," diye dilini dudaklarından geçirip kalçalarını sallayarak çıktı. Recep döndüğü zaman Cemil arkasına yaslanıp gözlerini yummuştu. "Cemil abi, evet, nedir? Sen tadına bakıver önden." Cemil bir şey anlamadan doğruldu, gözlerini kırpıştırdı. "Tadına mı?" "Ha, yok aslanım. Korkma, değil hasta falan." "Olmaz, beceremem." "Öyleyse kusura bakma yüzbaşım. Biz ödeve sıvanacağız. Öteki odaya serdi yatağını. Burada kalırsın artık sen de bu gece." Cemil ezan sesiyle uyandığı zaman düşünde Neriman'la uğraşıyor, kalabalıkta kızın çıplaklığını elleriyle örtmeye çalışıyordu. Tere batmıştı. Ağzının açılığını yutkundu. Ortalık aydınlanmak üzereydi. Nerede olduğunu hatırlamıştı ki kapı yavaş yavaş açıldı. Cemil bir an Enver'i uyandırmamak için çıplak ayaklarının ucuna basarak Neriman'ın geldiğini sandı. Üşümüş gibi içi ürpererek koynuna giren Hüsniye'ye hırsla sarıldı. "Yüzbaşım, Cemil abi." "Kim o, ne var?" "Benim, ben, Recep." "Ne var?" Cemil sıçrayıp dirseğine dayandı. "Saat kaç?" "Ona geliyor yüzbaşım." Cemil çevresine telaşla baktı. Yatağın ayak ucundaki havlu parçasını görünce sabaha karşı başına gelenin şeytan aldatması olmadığını anlayarak utançla gülümsedi. "Neden uyandırmadın?" Cigara paketini aldı. "Çok kaçırmışız." Cigara yaktı. "Gazete okudun mu? Ne olmuş İzmir'de?" "Bırak İzmir'i yüzbaşım. Kerim geldi. Kerim Konya. Laf açıldı senden, boş bulundum. O da buradaydı dedim. Nerede şimdi, adresini biliyor musun?" dedi. "Kuşkulandım. Arıyorlarmış seni, doğru mu? Polis yaralamışsın." "Yok canım, edepsizlik etti biri. Sivildi, okşadım biraz." "Patriot'u kaçırma işine karıştı. Arıyor İngilizler," dedi. "Nigeh bağında demiştim ya, pirelendim. Uğradı geçti dedim ama yutmadı sanırım. Hemen giyin. Bunlar rezilliği ele aldılar iyice. Belki erlerin çavuşun ağzını arar. Ben asıl kayyum abdiden korkarım." "Meraklanma. Giyinir savuşurum hemen." "Bana vız gelir. Süründürürler seni boşu boşuna. İyisi mi ben Maksut abiyi bulayım durumu anlatayım. Burada beklemek olmaz. Düşündüm en iyisi askeri müze. Hemen giyin. Arka yoldan saray içine geç. Beşliği tokayet gir müzeye. Ben Maksud'u görüp gelirim. Durumu anlar o. Gerçekten arıyorlarsa eve gitmek olmaz." "Yok canım, ama sen bilirsin gene." "Ben gelene kadar bekle. Birbirimizi kaybetmeyelim. Olmadık hakareti ediyorlarmış yakaladıklarına. Allah belalarını versin." Cemil aceleyle giyindi. Arka sokaktan saray içine geçti. Bilet alıp müzeye girdi. Buraya ilk defa geliyordu. Eski kilisenin serin loşluğunda sıra sıra duran çeşitli eski silahlarla ilk dakikalarda pek ilgilenemedi. Örme zırhlar, kalkanlar, tulgalar, ayrım saatte bir atan battal tüfekler, şimdinin topları, ağır mitralyözleri karşısında ne kadar güçsüz kalmıştı. Topuzları, gürzleri, uzun mızrakları, kargıları, savaş baltalarını dalgın dalgın gözden geçiriyor, arada bir içine düştüğü çıkmazdan nasıl sıyrılacağını düşünerek dalıyordu. Çaldıranda Yavuz'u gösteren yağlı boya tablonun karşısına yüreği kuşkulu, tedirgin, öfkelenmeye hazır gelmişti. Dört nala giden ak atının üstünde Yavuz, hemen hemen tek başına gibiydi. Kılıcını biraz arkaya alıp yere doğru eğmişti. Padişahların savaşlarda özel koruyucu birliklerinden ayrılarak boğuşmanın en kızgın noktasına atılıp atılmadıklarını hatırlamaya çalıştı. Düşünmeye canı sıkkın başlamıştı. Bir yerinde sıkıntının dağılıp gitmiş olduğunu, dinlendirici, keyifli bir rahatlığın yüreğini sardığını şaşırarak anladı. Deminden beri kendisini çoban sopaları kadar ilgilendirmeyen eski silahlar birden değerlenmişlerdi. Artık kılıçların kabzalarını, namlularını daha dikkatle gözden geçiriyor, tüfenklerin çakmak taşlarını, gümüş kakmaklarını daha yakından inceliyordu. Kimindi bunlar? İlk aldıkları zaman sahipleri kim bilir ne kadar hoşlanmışlardı? Ne kadar taşıyabildiler? Kaç kişi öldürdüler? Dövüşürken mi düştüler? Çeliğine ayetler işlenmiş şu eğri kılıcı, şehir çelebilerinden biri süs olsun diye mi taşımıştı? Sahibi savaşçıysa, şövalye zırhlarının aralıklarına daldırmak için özel bir ustalığı var mıydı? Piştovların, kuburların, iki elle zor kaldırılır altı patlarların karşısında gülmesi tuttu. Sahipleri bunları, o zamanlar kim bilir ne kadar önemli saymışlardı. Uzun şeşhaneleri, arkebozları da önce gülünç bulurken şimdi giderek seviyordu. Köroğlu bunlardan birinin karşısında tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye hayıflanmıştı. Çağını çoktan geçirmiş, sıra sıra uslu uslu yatan bu silah ölüleri tüfengin yüzyıldan beri ne kadar az değiştiğini de gösteriyordu. Önceleri tüfeği de kılıç gibi düşmanlardan iyi kullanan yeniçeriyi, iğneli tüfenklerin serptiği fındıklar nasıl şaşırtmış, çaresizlikle kim bilir nasıl öfkelendirmiş, sonra da bir daha toparlanma gücü bırakmamacasına nasıl yıldırmış. Eğerler, başlıklar, özengiler, Osmanlıların başından beri savaşta bile rahatlarına ne kadar düşkün olduklarını gösteriyordu. Askeri rüştiyeden beri Osmanlıların kılıklarını yadırgamış, yüzyıllarca dünyayı titreten savaşçılara karı giyimlerini yaraştırmamıştı. Bunun da biraz lapacılıktan, biraz da giyimli yatmak zorunluluğundan ileri geldiğini şimdi anlıyordu. Gavur giyimi pantolon karşısında yeniçerinin irkilmesi, içinde rahat edemeyeceğine inandığından olmalıydı. Ağları yerlere sürünür şalvarlar giyen Malatya, Urfa, Mardin, Maraş, Antep erkeklerinin askerde pantolona ne kadar zor alıştıklarını, nasıl acemilik çektiklerini biliyordu. Evet, bütün değişmeler değiştirmeler zordu. Hele insanların kendi yaşayışlarından gelmiyor, kendisini yavaş yavaş kabul ettirmiyorsa.